Ayrım 34, geri sayım. Robert Ludlum, sayfa 368. Luther Considine Bellagio'dan 28 mil uzaktaki Lake Maggiore yakınlarındaki özel alana inerken uçağı sola yatırdı. Pistin sonunda Price ile Monrose, Togazzi'nin eski görünüşlü limuzininin içinde bekliyorlardı. Sabahın 4'ü ve gökyüzü bulutlar yüzünden iyice kapalı olduğu için tek pistli alanın ışıklarından başka aydınlık yoktu. Uçak yere inip arabanın 30 metre kadar yakınına geldiği zaman Leslie ile Cameron arabanın arkasından indiler ve sürücüye başlarıyla işaret ettikten sonra uçağa doğru koştular. Price'ın elinde Don Silvio'nun adamlarının otelden aldıkları iki bavul vardı. Luther bir düğmeye basarak yan kapıyı açtı. Cameron bavulları atıp Leslie'nin içeriye girmesine yardım ettikten sonra kendisi de peşinden atladı. "Yüzbaşı!" diye bağırdı Monrose motorların gürültüsü arasından. "Seni gördüğüm için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin."
''Seni gördüğüme ben de sevindim yarbay.'' diye karşılık verdi Considine kapıyı kapayıp uçağı uçuş için çevirirken. ''Casusluk işi nasıl Cam?''
''Biraz kıllı ya da tüylü demeliyim.''
''Ne demek bu?''
''Bir yığın kuş boku diyelim.''
''İngilizlerin sizi geri getirmeyi ne kadar çok istediklerine bakarsak tonlarca olmalı. Birçok rotada uçtum ama bu F planları ağlardan hoşlanmayan cambazlar tarafından yapılmış olmalı.''
''İzlenmeyi önlemek için mi?'' diye sordu Price.
''Öyle olmalı ama sıradan ulusal güvenlik işi değil.''
''Bu insanlar normal değil Luther.'' dedi Monrose. ''Hiç değiller.''
''İmkanları çok iyi olmalı öyleyse.''
''İstedikleri her şeye sahip olabiliyorlar.'' dedi Cameron. ''Satın alıyorlar ya da rüşvet veriyorlar.''
''Chamonix'teki radyo istasyonunun ne dediğini biliyor musunuz? Esmer güzeli buraya getirdiğimiz zaman gizliliğe ne ihtiyacımız olacak? Güzel ha?''
''Esmer güzel mi?''
''Cam, güneşte esmerleşebilirim ama bu... Durun arkadaşlar, yükseliyoruz.''
Uçak havalanıp belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra Leslie konuşmaya başladı. ''Luther, İngilizlerin bizi ne kadar çok istediklerini söyledin. Bundan Londra'yı anlıyorum.''
''Doğru.
Fransa'da durmak için izin aldığımızı sanıyordum.'' dedi Monrose öfkeyle.
''İznimiz var yarbay. Normal olarak oraya varmam bir saat sürer. Ama bu uçuş planı ile iki saate yakın sürecek. Güneş doğacak. Bakın arka tarafta mutfak diye geçinen yerde kahve var.''
''Say Luther, bu yeni görev nasıl?''
''Aman bir harika, güzel otellerde kalıyorum, yatağımda kahvaltı ediyorum, casus planlamacılarla toplantılara gidiyorum ve yeni RAF jetlerini kullanıyorum.''
''Olumsuz bir şey yok mu?''
''Evet, bir tane var ve ciddi. Günün 24 saati peşimde bir gölge var. Dışarıya çıkıyorum, o da çıkıyor. Yemeğe gidiyorum, yanımdaki masada oturuyor. Bir bara giriyorum, hemen orada.''
''Kendi güvenliğin için yüzbaşı.''
''O başka. Şu Sir Geoffrey züppesi, donanmanın beni terfi ettireceğinden emin olduğunu söyleyip duruyor. Ona karışmamasını söyledim. Bizim amirallerin onların amirallerine pek bayılmadıklarını bilmiyor.''
''Geoff senin için bunu yapabilir Luther.''
''Öyleyse sözümü geri alıp özür dileyeceğim. 2 yıldır Pensacola'daki bir doktorla ara sıra görüşüyoruz, evlenebilirdik. Ama o binbaşı, rütbelerimizin uyması hoşuma giderdi.''
''Öyleyse Sir Geoffrey'i dinle. Washington ona borçlu ve şansımız yaver giderse bizim de ona çok borcumuz olacak.''
''Tamam.''
''Say Fransa'da nereye gidiyoruz?'' diye sordu Leslie.
''Sizi oraya götürüyorum yarbay ama neresi olduğunu söylemeye iznim yok. Anlayacağınızı umuyorum.''
''Anlıyorum.''
Ufukta güneş doğarken Price ile Monrose ne kadar alçakta uçtuklarını fark ederek şaşırdılar.
''Tanrım!'' diye bağırdı Cameron. ''Atlayıp yüzebilirim.''
''Tavsiye etmem.'' dedi pilot. ''Birazdan Mont Blanc'ın üzerinde olacağız. Orası metrelerce karlar ve buzlarla dolu.''
Considine, Le Maye de Montan'daki özel uçaklara ayrılmış alana indi. Son varış yeri yolcular tarafından hala bilinmiyordu. Sabah güneşinin vurduğu Loire Vadisi'nin renkleri çiğ altında harikaydı.
Arabanız orada dedi Luther, pistin sonunda duran gri bir arabaya doğru ilerlerken. Burada yakıt alıp Londra'nın emirleriyle bir süre yeniden havalanabilirim. Ama bir saat sonra geri döneceğim ve gideceğiz.
Bir araba, evet dedi Leslie. Peki çocuklara ulaşmamız ne kadar sürecek?
Belki 10-15 dakika.
Fazla zaman kalmayacak.
Bu kadar izin verildi yarbay. Sen askersin, kuralları bilirsin.
Evet biliyorum yüzbaşı, istemesem de biliyorum.
Yan pencereler o kadar koyu renkliydi ki Price ile Monroe dışarıyı göremiyorlardı. Ön camın iki yanında bile koyu renkli şeffaf levhalar vardı. Açıkça görebildikleri tek şey yoldu.
Nedir bu diye bağırdı Leslie, nereye gittiğimizi bilmiyoruz.
Çocukları korumak için dedi Cameron, görmediğin şeyi söyleyemezsin.
Tanrı aşkına, o benim oğlum. Kime söyleyeceğim?
Belki biz sizden daha deneyimliyiz. Kimyasal bir maddenin etkisine girince onu görmeye giderken neler gördüğünü anlatabilirsin.
Yakalanacağım mı düşünülüyor?
Bunu her zaman düşünmek zorundayız yarbay. Bunu ve işlemleri biliyorsun.
Yine istemeden, bavuldaki üniformamın cebinde iki siyanür hapı var.
Şu andaki senaryomuzda böyle bir şey söz konusu değil dedi Price. Güvenliğimiz tam.
Yol bir bekçi kulübesine çıktı. Fransa Gizli Operasyonlar Servisi Döksiyem büronun muhafızlarına yine Döksiyem'den olan Fransız şoför kısaca bir şeyler söyledikten sonra araba taş duvarın ötesine geçebildi. Büyük bir tesisteydiler ve ortada tek katlı uzun bir çiftlik evi vardı. Birden tesisin içinde büyük bir karışıklık olduğu anlaşıldı. Her tarafta ordu araçlarıyla polis arabaları vardı. Adamlar çeşitli yönlere doğru koşarlarken kulak tırmalayan siren sesleri duyuluyordu.
Neler oluyor?
Bilmiyorum monsieur diye bağırdı şoför. Kapıda bana sadece bir kriz olduğu için arabayı yavaş sürmem söylendi.
Askeri araçlar polis arabalarıyla birlikte kapıdan hızla çıkarlarken birçok adam yaya olarak farklı yönlere doğru dağılmaya başladılar.
Ne oldu diye bağırdı Price arabadan atlarken durdurabildiği ilk adamı yakaladı.
Genç İngiliz dedi adam, kaçtı.
Ne diye bağırdı Leslie Monroe.
Ben Yarbay Monroe, oğlum nerede?
İçeride madam, o da hepimiz kadar şaşkın.
Cameron ile Leslie çiftlik evine girip Angela Brewster'ı buldular. Kız bir kanepenin üstünde ağlamakta olan James Monroe'a sarılmıştı.
''Senin suçun değil Jamie, sen yapmadın.''
''Ben yaptım.'' diye bağırdı James Monroe gözyaşları içinde.
''Dur Jamie.'' dedi annesi kanepeye koşarken Angela'nın ellerini çekip oğlunu omuzlarından tuttu. ''Ne oldu?''
''Ah tanrım anne'' dedi Jamie, can simidine sarılır gibi annesine sarılarak. ''Ona anlattım.''
''Ona ne anlattın Jamie?'' diye sordu Price kanepenin önünde diz çökerek. ''Tam olarak ne anlattın?''
''Bahreyn'den kaçışımı, duvardan nasıl atlayıp kente gittiğimi ve Luther'ı nasıl bulduğumu sorup duruyordu.''
''Burada durum çok farklı.'' dedi Cam avucunu Jamie'nin titreyen omzuna koyarak. ''Ben de aynı şeyi yapabilirdim.'' diye düşünmüş olmalı.
Bir şey demedi, sadece yaptı, duvardan atladı ve gitti.
Ama parası yoktu diye söze karıştı Leslie.
Ah Roger'ın parası var dedi Angela Brewster.
Bize gelen postanın haftada iki kez buraya gönderildiğini belki biliyorsunuzdur. Vermemiz gereken yanıtlar Londra'ya götürülüp oradan postalanıyor. Roger 1000 sterlinlik bir banka çeki istemişti ve bu iki gün önce geldi, zarfı açarken gülüyordu.
''O kadar basit mi?'' diye sordu Yarbay Monroe.
''İmzası yeterliydi Leslie.''
''Zenginlik başka şey.'' dedi Price. ''Ama neden buradan gitmek istesin?''
''Kardeşimi tanımanız gerekirdi bayım. İyi tanımanız. Harika bir çocuktur. Ne var ki kimi açılardan babamıza benzer. Kötü bir şey olduğu zaman öfkeden köpürebilir. Sanırım Gerald Henshaw'u bulup cehenneme göndermek istiyor.'' Annemizi öldürdüğü için onu öldürmek zorunda olduğunu düşünüyor.
Geoff Waters ara diye emretti Leslie. Hemen diyen Cameron kalkıp en yakındaki telefona koştu.
26. Bölüm. Sir Geoffrey Waters koltuğundan sıçrarken telefonu da kendisiyle birlikte sürükledi.
Roma ve Milano'dan bazı bilgiler alıyoruz ama resim henüz tamamlanmış değil. Onu öldüren siz miydiniz?
Hayır biz değil, kendisiydi.
Kendi kuşları onu canlı canlı yedi. Yakalandık ve oradan çıkıncaya kadar neredeyse postu deldiriyorduk.
Dinle Geoff, 2 saat sonra Londra'ya vardığımızda Leslie ile ben sana her şeyi anlatacağız. Ama şu anda 2 büyük sorunumuz var, biri sensin.
Bana yapılan tehdit mi? Uyarını aldım ama...
Bunu ciddiye almalısın. Paravacini 24 saat içinde öldürüleceğini söyledi. Kesinlikle böyle söyledi, 24 saat. Dikkatli ol Geoff, şaka yapmıyordu.
Aklımda tutacağım, 2. sorun ne?
Roger Brewster kaçtı.
Tanrım!
Karanlıkta duvardan atlayarak, kız kardeşi onun Gerald Henshaw'un annesini öldüren eski üvey babasının peşine düşeceğini söylüyor.
Bu şımarık çocuk hiçbirimiz bir şey yapamazken ne yapabileceğini sanıyor. Henshaw ortadan yok oldu. Afrika ya da Asya'da bir yerde yaşıyor olabilir. Ya da büyük ihtimalle bir ceset torbasının içinde denizin dibinde yatıyor.
Aynı fikirdeyim ama biz o değiliz.
Nereye gidebilir? Nereden başlayalım? Şehrin kenar mahallelerinde aptalca sorular soran öfkeli bir çocuk. Matarese olsun ya da olmasın bir hedeftir.
Öfkeli olduğu kesin ama aptal değil Geoff. Yardıma ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı. Sana gelmeyecektir. Çünkü onu bir yere kapatacağını tahmin eder.
Aslında üçüne de yapmamız gereken buydu diye sözünü kesti Waters.
Öyle yaptığını sanıyordun ama hiçbirimiz taptığı babasını kaybetmiş ve çok sevdiği annesinin öldürüldüğünü görmüş bir gencin öfkesini hesaba katmadık.
Peki ne diye sordu MI5 şefi savunmaya geçerek.
Doğruca güvendiği birisine gideceğini sanıyorum. Albayına peşinden cehenneme gidecek kadar bağlı bir başçavuşa.
Coleman diye bağırdı Waters. Başçavuş Coleman.
Yerinde alsam onu kontrol altına aldırırdım. Aklıma gelmişken, çocuğun üzerinde para var, 1000 sterlin.
İnandığın kadar akıllıysa kimliğini belli etmeden buraya kadar gelmesine yeter.
Akıllı.
Binbaşıyı görmeye gidiyorum, telefon etmeden.
Roger Brewster Valens'te trene bindi. Bir şey hariç her şeyi son ayrıntısına kadar planlamıştı. Saatlerce haritalara bakarak bulunduklarını tahmin ettiği yerin kuzeyini incelemiş ve Fransızca bildiği için muhafızlardan duyduklarıyla bölgeyi daha dar bir sınıra indirmişti. Sonra yeni arkadaşı Jamie Monrose'un Bahreyn'den kaçışını anlatırken tarif ettiği gibi duvardan atlamıştı. Projektörler sürekli yanıyordu. Işığın olmadığı bir anı beklemek zorundaydı. Ayrıca kendilerini dışarıdan bir saldırıya karşı korumak için görevlendirilmiş muhafızları atlatmak gerekiyordu. Sigara içtiği zaman yandaki odada kalan kız kardeşinin sürekli şikayet ettiğine döksüyen muhafızını inandırmak kolay oldu. Kendisi de sigara içen muhafız anlayışla gülümsedi. Duvar biraz karanlıkta kaldığı sırada Roger oradan atlayıp tarlalardan ana yola doğru koşmaya başladı. Yolun kenarına gelince durdu ve geçen arabalarla kamyonlara sağ elinin baş parmağını kaldırmaya başladı. Sonunda bir kamyon durunca Roger öğrenci olduğunu söyledi. Gün doğmadan pansiyonuna dönmek zorundaydı yoksa kovulacaktı. Geceyi kız arkadaşıyla geçirmişti. Kamyon şoförü durumu anladı ve biraz kıskançlık duyarak öğrenciyi tren istasyonuna götürdü. Roger haritalar ve broşürlerden Weirbaum'da bir uçuş okulu olduğunu öğrenmişti. Jamie Monrose'un yaptığı gibi bir pilot bulmalıydı. Ama Jamie'nin aksine sokakta bulmayacaktı. Bir uçuş okulu olduğuna göre orada pilotlar vardı ve içlerinden biri satın alınabilirdi. Eğer birini bulabilirse 1000 sterlini vardı. Londra ve Belgravia ve sona bıraktığı bir ayrıntı. Yaşlı Coley onu havaalanından arayabilirdi. Eski başçavuş Oliver Coleman alarmı kapatıp Brewster'ların Belgravia'daki evlerinin ağır kapısını açtı.
''Günaydın Sir Geoffrey'' dedi MI5 şefini içeriye alırken.
''Ben olduğumu biliyor muydun?''
2 sütuna mikro kameralar yerleştirdim efendim. Döndükleri zaman çocuklar için yapılacak en iyi şey bu gibi göründü. Kapının yukarısındaki duvarda kamera var.
Oldukça pahalı bir şey diye mırıldandı Waters.
Hiç değil bayım. Eve dinleme cihazları yerleştirmek için kendi personellerine izin vererek gösterdikleri büyük ihmalin mahkemeye götürülebileceğini... Ve herkesin duyacağını söyledikten sonra onu bana bedava vermekten mutluluk duydular.
Konuşabilir miyiz Bay Coleman?
Tabii Sir Geoffrey çay içiyordu. Bana katılmak ister misiniz?
Hayır teşekkür ederim. Büroya geri dönmek zorundayım. Hemen burada konuşabiliriz.
İyi. Ne hakkında konuşacağız?
Roger Brewster, kız kardeşi ve Monrose'un oğlu ile birlikte onları koyduğumuz gizli yerden kaçtı.
Harika bir gösteri diyerek sözünü kesti Coleman. O iyi bir çocuktur, onu hapsedemezsiniz.
Tanrım, başçavuş, biz onu koruyoruz, bunu anlayamıyor musun?
Tabii anlıyorum bayım ama çocuğun aklında başka şeyler vardı, benim aklımda olduğu gibi. O iblis Henshaw nerede, sizden hiçbir haber gelmedi.
Öldürülmüş olduğu hiç aklına gelmedi mi?
Öyleyse bunun için kanıt isteriz.
Çok fazla araştırma istiyor Coleman. Aylarca hatta yıllarca öğrenemeyebiliriz.
Ama şu anda bilmiyorsunuz değil mi? O piçi bulmayı Roger da benim kadar aklına taktı. Eğer onu önce ben ele geçirirsem, canını hiçbir barbarın bugüne kadar aklına getiremediği şekilde alacağım.
Beni dinle Coleman. Çocuk tek başına körlemesini ararken durumu ümitsiz. Seninle temas kurarsa Tanrı aşkına beni ara.
Ben yanındayken ümitsiz değil dedi eski başçavuş. Babası benim için hayatını tehlikeye attı. Ben de oğlu için hayatımı tehlikeye atmaya hazırım.
Lanet olsun, bizim yapabileceklerimizi sen yapamazsın. Sana ulaşırsa beni ara. Aramazsan ölümüne sebep olabilirsin.
Roger Brewster Weirbound'da trenden indi. Güneş henüz doğmuştu ve havaalanına gitmek için çok erkendi. İstasyondan çıkıp sokaklarda yürürken çok yorgun olduğunu hissetti. Yakıta ihtiyacı vardı. Bir fırına girip mahmur sahibiyle Fransızca konuşmaya başladı.
Bonsoir, babamı havaalanında karşılayacağım ama Valence'den tek tren bu saatteydi. Ekmeğiniz harika kokuyor.
Öyle kokacak, eyaletteki en iyi ekmek. Ne istersin?
Fırınınızdan tavsiye edeceğiniz ne olursa ve varsa sütle belki bir fincan kahve. Hepsi var, parasını ödeyebilecek misin?
Tabii, ödeyemeyecek olsaydım istemezdim.
Koyu kahveyle canlanan Roger yüklü bir bahşişle birlikte hesabı ödedikten sonra sordu.
Havaalanı nerede?
1 mil kadar kuzeyde ama bu saatte taksi yoktur.
Olsun, kuzey mi dediniz? Belirli bir yolu var mı?
4 sokak aşağıdan sola dön dedi fırıncı sağ tarafını işaret ederek. Otoyola çıkacaksın. Doğruca havaalanına ve o korkunç uçuş akademisine gider.
Uçuş okulundan hoşlanmıyor musunuz?
Burada yaşasaydın sen de hoşlanmazdın. Çılgın öğrenciler her tarafta alçaktan uçuş yapıyorlar. Bekle de gör. Bir gün korkunç bir kaza olacak ve pek çok vatandaş ölecek. O zaman aptal akademi gidecek beladan kurtulacağız.
Umarım olmaz. Kazalar demek istiyorum. Ben gidiyorum. Teşekkürler bayım.
Sen iyi bir delikanlısın. İyi şanslar. Fransızcan çok iyi ama biraz fazla Parisli.
İkisi de gülerken Roger kapıya doğru yürüdü. Havaalanına kadar yolculuk, motor sesleri ve daha sonra gökyüzüne yükselen küçük uçaklarla renklendi. Bu Roger'a pilotluk ehliyeti almak isteyen babasıyla sık sık Cheltenham'daki eğitim alanına gittiği günleri hatırlattı. Daniel Brewster günün ilk ışıklarıyla uçmaktan daha güzel hiçbir şey olmadığını söylerdi. Roger'ı erkenden kaldırır ve kahvaltıyı havada 45 dakika uçtuktan sonra yaparlardı. Güzel günlerdi ve bir daha hiç olmayacaktı. Belgravia'daki evde telefon çalarken Oliver Coleman kütüphanede oturduğu yerde ahizeyi kaldırdı. Sesini Arap emirliklerinde telsizde konuşurken birçok kez yaptığı gibi tamamen değiştirerek konuştu.
''Günaydın, ben Kahya. Kiminle konuşmak istiyorsunuz?''
''Ah, galiba yanlış numara.''
Coleman yüksek sesle öksürerek boğazını temizledi. ''Özür dilerim bayım, boğazımda gıcık vardı. Ama ben senin sesini tanıdım delikanlı.'' ''Sen Aldrich'sin. Roger'ın okul arkadaşı Nicholas Aldrich.''
''Doğru.'' dedi Roger Brewster hemen anlayarak.
''Fransa Weirbaum'da bir telefon kulübesinden arıyordu.''
''Sen de Coleman olmalısın. Bay Coleman, özür dilerim.''
''Önemli değil delikanlı ama Roger burada değil. Angela ile birlikte İskoçya'ya akrabalarını görmeye gittiler. Ya da Dublin'e, emin değilim.''
''Regan ne zaman döneceğini biliyor musun Bay Coleman?'' diye sordu genç Brewster dikkatle dinleyerek.
''Çok yakında sanıyorum. Geçen akşam aşırı şen bir kuzeninin evinden telefon etti. Sıkılmış, orman tavuğu avından başka bir şey konuşulmuyormuş. Bu gece penceresinden dolunaya bakıp daha sonra Windsor'da bir bira için pazarlık yapacağını söyledi. Bugün öğleden sonra saat 3 civarında evde olacağını umuyor ama söz veremedi. Neden o zaman aramıyorsun?
Tamam bayım, arayacağım. Çok teşekkür ederim.
Brewster Weirbond'a telefonu kaparken ihtiyacı olan bilginin yaşlı Colley'in sözlerinde olduğunu biliyordu. İlki dolunaydı, bir şey anımsatıyordu ama o yerine oturtamıyordu. Sonra bir bira vardı ve ona da bir anlam veremiyordu. Roger içki içmezdi. Onaylamadığı için değildi, sadece tadından hoşlanmazdı. Windsor ve aşırı şen kuzen sözleri ne anlama geliyordu? Ayrıca orman tavuğu vurma ne demekti? Roger havaalanının bekleme salonuna girdi. Kahve makinesinden kahve aldıktan sonra bir masaya oturdu. Üstünde uçuş okulunun logosu olan not defterinden bir sayfa koparıp Coleman'ın sözlerini yazdı. Uzun sürdü ama sonunda bir anlam kazandılar. Dolunay ve aşırı şen kuzen sözleri Windsor ile eşleşiyordu. Orman tavuğu vurma değil, orman tavuğu avıydı ve bir bira, biranın satın alındığı yeri gösteriyordu. Windsor şen avcılar ayı. Belgravia'ya yarım saat uzaklıkta daha çok emekli askerlerin yemek yediği bir bardı. Colley ile Roger'ın babası eski arkadaşlarını görmek için ayda bir oraya giderlerdi. Anneleri vahşi yaşam için seyahatte olduğu zamanlar birçok kez Roger ile Angela'yı da götürmüşlerdi. Tabii annelerine söylememe şartıyla. Ne var ki çocuklarla olunca oyunların olduğu ayrı bir odada otururlardı, şifre anlaşılmıştı. O gün öğleden sonra saat 3'te Windsor Şen Avcılar ayında. İngiltere'ye gitmek için bir pilot ve uçak kiralamak, Colley'in şifresini çözmekten daha kolay oldu. Boş zamanlarında fazladan para kazanmak için uçuş okulunda ders veren Fransız ordusundan bir binbaşı yardımcı olmayı sevinerek kabul etti. Roger pazarlığı 500 İngiliz sterliniyle açtığı zaman bıyıklı, hafif kırmızı burunlu adamın gözleri irileşti ve Roger kontrol için üstünün aranmasını ve yakıt parasıyla alan ücretlerini ödemeyi kabul ettikten sonra binbaşı,
"Monsieur, çok güzel bir yolculuk yapacaksınız. Ayrıca Windsor yakınındaki alanların hepsini tanıyorum."
34. ayrımın sonu. Sayfa 379.